Herkese merhabalar. Ortopya Podcast'in yeni serisi Fizyo Fısıltı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere kiliseye kafa tutan ve düşünceleri yüzünden işkencelerden ve ölümden dönen, aynı zamanda da sözünden de dönmek zorunda bırakılan Galileo Galilei'nin hikayesini konuşacağız. Bu programımızda bir bilim insanının hikayesini anlatsak da olabildiğince onun düşüncelerine, yaşamındaki farklılıklara ve nasıl bir insan olduğuna odaklanacağız. Çünkü bilim insanlarının yaşamları sadece icatlar ve kitaplardan ibaret değil. Onları oldukları kişi yapan özel hikayeleri ve bilmediğimiz birçok yönleri var. İşte bu serimizde de sizlerle bu hikayeleri konuşacağız. Hazırsanız şöhreti mezarında dahi yakasını bırakmayan Galileo'nun hikayesine başlıyoruz. Galileo 1564 yılında İtalya dediğimizde aklımıza gelen en önemli sembollerden birinin olduğu bir şehirde dünyaya geliyor. Pisa'da. Evet, Pisa Kulesi o dönemde de mevcut ve şanına yakışır şekilde italik duruyor. Hatta Galileo'nun 20'li yaşlarına geldiğinde bu kuleden aşağıya toplar atarak fizik deneyleri bile yaptığı söyleniyor. Amacı farklı ağırlıkta da olsa cisimlerin aynı ivmelenmeyle düştüğünü ve Aristotelesçi fiziğin yanlış olduğunu ispatlamak. Bu deneyi kesin olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bilmiyoruz. Yani Galileo Pisa Kulesi'nin tepesinden insanların üzerine toplar fırlatmış olabilir de olmayabilir de. Ancak bildiğimiz kesin bir şey var. O da Galileo Hareket Üzerine isimli kitabında Aristotelesçi fiziğe karşı çıkıyor. Ve bu düşme deneyinin prensiplerini açıklıyor. Yani aslında bir nevi kendi bilim devriminin temellerini atıyor. Bildiğiniz üzere Galileo bir matematikçi. Ancak birçok alanda çalışmalar yapıyor. Fizik, mühendislik, felsefe, astronomi, hatta astroloji. Evet, doğru duydunuz, astroloji. Aslında o dönem astronomi ve astroloji o kadar da birbirinden ayrışamamış. Ve para kazanmak için de ideal bir alan. Çünkü matematiğin kullanıldığı alanlar o dönem oldukça sınırlı ve matematikçiler para kazanamıyorlar. Bu nedenle de gelecekten haber almak için yıldız haritaları üzerinden çeşitli hesaplamalar yapıyorlar. Ve bu şekilde de kazanç elde ediyorlar. Bahsetmekte fayda var. Galileo'nun ailesi de pek varlıklı bir aile değil. Müzisyen bir babası ve 6 tane kardeşi var. Zaten ailesi de Galileo'nun ilk başta matematikçi olmasına karşı çıkıyor. Çünkü onun ünlü bir hekim olmasını ve çok para kazanmasını temenni ederek ona bir hekim olan büyük dedesinin ismini bile veriyorlar. Ve ısrarlarıyla Pisa Üniversitesi tıp bölümüne onu kaydettiriyorlar. Ancak Galileo girdiği bir geometri dersi sonrası matematikçi olmak istediğine karar veriyor ve tıp eğitimini bırakıyor. Bu kararı ailesini nasıl etkiledi bilemiyoruz. Ancak Galileo'nun başarıları kararının ne kadar da yerinde olduğunu gösteriyor. Çünkü matematik eğitimleri sonrası Pisa Üniversitesi'nde bölüm başkanı bile oluyor. Ama babası vefat ediyor, ailesinin bakımı ise Galileo'ya kalıyor. Bahsettiğimiz gibi astrolojiyle ilgilenmek ve öğretmek o dönemde de oldukça karlı bir iş. Galileo'nun bu dönemde yıldız haritalarına baktığı ve yorumlar yaptığına dair çeşitli bilgiler var. Hatta baktığı bir burç haritasında Grand Duke 1. Ferdinand'ın uzun ve başarılı bir ömür süreceği yorumunu yapıyor. Ancak Ferdinand bu umut verici yorumdan 22 gün sonra vefat ediyor. Bu trajikomik durum astrolojinin mi yoksa Galileo'nun mu tutarsızlığı? Yorumu sizlere bırakıyorum. Galileo'nun maddi arayışları sadece astrolojik kehanetleriyle sınırlı değil. Geliştirdiği teleskopunu da tüccarlarla anlaşarak satışa çıkarttığı biliniyor. Burada altını çizmekte fayda var. Teleskobun mucidi sanılanın aksine Galileo değil. Galileo, Hollanda'da icat edilen bu aletin bir anlatımından yola çıkarak kendi teleskobunu tasarlamış bir kişi. Hatta bu tasarımı o kadar başarılı oluyor ki çok yüksek oranda büyütmeler yaparak gökyüzünü herkesten daha iyi inceleme fırsatını yakalıyor. Ve teleskobunu her gökyüzüne çevirdiğinde Aristoteles'in hatalarını görüyor. Kilisenin de kabul ettiği Aristo'nun görüşleri ayın pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğunu söylese de Galileo ayın yüzeyinde dağlar ve kraterler olduğunu görüyor. Ayrıca teleskobu sayesinde çıplak gözle görünemeyen birçok yıldızı ve Jüpiter'in uydularını da gözlemliyor. Hatta Jüpiter'in uydularına Medici ailesinin adını vererek Yıldız Habercisi adlı kitabını yayınlıyor ve bu kitabı bu aileye ithaf ediyor. Bu da oldukça akıllıca bir hamle çünkü Medici'ler Rönesans tarihinde önemli bir aile. Birçok sanatçıya ve bilim insanına maddi ve manevi destekleriyle biliniyorlar. Belki ilerleyen bölümlerde onlardan da bahsederiz. Ancak Galileo'ya gelirsek çok satan bu kitabı ve sonrasında da yazdıkları nedeniyle şimşekleri direkt olarak üzerine çekiyor. Çünkü kilise evrenin merkezinde dünyanın yer aldığını, güneşin ve ayın kusursuz iki küre olduğunu ve dünyanın etrafında döndüklerini düşünüyor. Ama Galileo yazılarında Kopernik'in savunduğu gibi güneş merkezci bir teori savunuyor gibi duruyor. Üstelik ayın yüzeyinin kusursuz olmadığını söylüyor. Tabii ki kilise bu duruma çok sinirlenerek Galileo'nun Roma'ya gelmesini ve Engizisyon mahkemesi karşısında kendilerine hesap vermesi gerektiğini söylüyor. Galileo bu ilk yargılamadan kurtuluyor. Çünkü o dönemki güneş merkezcilikle ilgili argümanları o kadar da güçlü değil ve kilise nezdinde çürütülüyor. Ayrıca ünü sayesinde elde ettiği nüfusu dostları onun mahkumiyetine şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu isimler arasında Kardinal Maffeo Barberini de var. Barberini önemli bir isim çünkü kendisi geleceğin papası ve Galileo'nun yakın bir arkadaşı ve hayranı. Galileo'ya güneş merkezcilikten vazgeçmesi emri veriliyor. Ve bu konuda hiçbir şey söyleyip yazmaması kaydıyla Engizisyon elinden kurtarılıyor. Tabii ki Galileo çalışmalarından vazgeçmiyor. Güneş merkezcilikle ilgili araştırmalarına teorik olarak devam ediyor ve uzun bir süre herhangi bir yazı yayınlamıyor. Ta ki arkadaşı Barberini'nin papa seçilmesine kadar. Bu olay Galileo'yu heyecanlandırmış olacak ki hemen Roma'nın yolunu tutuyor ve görüşlerini yeni papa Barberini'ye anlatıyor. Papa Galileo'ya güneş merkezciliğin lehine ve aleyhine argümanlar yazabileceğini, ancak güneş merkezciliği özellikle savunmaması gerektiğini belirtmiş ve yayınında kendi görüşlerini yani kilisenin görüşlerini de yer alması gerektiğini söyleyerek kitabını yazmasına izin vermiş. Bu şekilde Diyalog isimli o ünlü kitap yazılıyor. Ancak ortalık fena halde karışıyor. Çünkü kitapta yer alan 3 tane karakter var ve bunlardan bir tanesi Papa'nın istediği gibi kilisenin görüşünü temsil eden Simplicio. Bu karakter Papa'nın sözlerini kullanıyor ve ona enteresan bir şekilde benzerlik gösteriyor. Ancak Simplicio kelimesi İtalyanca'da alık ve aptal anlamına geliyor. Yani buradan da anlayacağınız üzere kitapta dünya merkezciliği savunan karakter, güneş merkezciliği savunan karakter karşısında birçok kez aptal durumuna düşüyor. Kendisine benzerliği nedeniyle de Papa'yı oldukça kızdırıyor. Tabii ki Galileo bu kitabı sonrasında Engizisyon mahkemeleri tarafından tekrar yargılanıyor. Bu sefer görüşlerini reddetmediği takdirde feci işkencelerle dolu bir ölüm cezasına çarptırılacağını biliyor. Neredeyse 70 yaşındaki bir insan olarak işkence ve ölümdense fikirlerini reddedip hapsedilmeyi tercih ediyor. Bu tavrı nedeniyle onu suçlayabileceğimizi sanmıyorum. Bu şekilde bir baskı karşısında fikirlerini söyleyebilmek bile aslında büyük bir başarı. Üstelik Galileo oldukça inatçı bir adam. Bir rivayete göre mahkeme karşısında dünyanın döndüğüne dair söylemlerini yalanladıktan sonra kendi kendine ama yine de dönüyor şeklinde bir cümle sarf ettiği bile söyleniyor. Bütün çabalara rağmen Galileo ömrünün sonuna kadar ev hapsinde kalıyor. Ancak çalışmalarına kesinlikle ara vermiyor. Hatta yıllar sonra Einstein'dan övgü alacak İki Yeni Bilim isimli bir kitabı bile yayınlıyor. Sağlığı günden güne kötüye giden Galileo 77 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Ölümünden sonra adına bir mozole yapılarak gömülme planlarına başta Papa şiddetle karşı çıkıyor ve Galileo bir cenaze töreni bile yapılmadan gömülüyor. Aslında hikayenin ilginç kısmı burada başlıyor. Çünkü ölümünden 95 yıl sonra kilise Galileo hakkında acaba acımasız mı davrandık diye tekrar düşünüyor ve Galileo için en azından bir mezar yapılmasını kabul ediyor. İşte bu mezar taşıma süreci Galileo'nun başına fena halde bela alıyor. Çünkü mezarının taşınması sırasında görev alan hayranları onun bazı kemiklerini çalmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Bu mezar taşıyıcıları Galileo'nun omurgasını, azı dişlerinden birini ve 3 parmağını alıyor. Zavallı Galileo'nun kemikleri yıllarca koleksiyonerler tarafından çok yüksek fiyatlara alınıp satılıyor. Günümüzde ise bu vücut parçaları birkaç farklı müzede sergileniyor. Tüm bu olanlardan sonra kilise dünyanın döndüğü gerçeğini resmi olarak ta 1992 yılında kabul ediyor. Ancak Galileo'nun parmağı asırlar boyu yanılmadığını gösterircesine hala sergilendiği müzede gökyüzünü işaret ediyor. Biliyoruz ki Galileo baskılar ve tehditler karşısında yine de çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının ne ilki ne de sonuncusu. Yeri geldiğinde ailesinin ve dostlarının isteklerine dahi karşı çıkarak kendi bildiğinden şaşmamış ve inandığı yolda türlü başarılara imza atmış bir kişi. Umarız Galileo'nun bu hikayesi bizleri etkilediği kadar sizleri de etkilemiştir. Gelecek bölümde bambaşka ve ilginç hikayelerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.